Ayrım 46, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 482, 105. bölüm. Soruşturmanın cilvesi. Birkaç saat önce geldikleri yolu geri gidiyorlardı. Rıhtımlar, Adli Tıp Enstitüsü, Bercy. A4'e çıkmaları gerekirdi ama Kripo yeniden Nasyon Meydanı'na saptı. Otoyola çıkmıyor musun? Hayır, Winsan Ormanı'ndan gidiyorum. Neden? Daha sevimli. Irvin üstelemedi. Yola çıktıklarından beri aklını bir başka sorun kurcalıyordu. İşle alakası olmayan bir mesele. Sofya'ya hala cevap vermemişti. Oysa iki gün içinde aklı başına gelmişti. Bu hikaye kesinlikle imkansızdı. Bunu ona SMS'le mi söylemeliydi? Durumu izah etmek için bir randevu mu vermeliydi? Böyle bir ilişkiden vazgeçebilecek miydi? Yoksa sonrasından mı korkuyordu? Mesaj yazmaya karar verdi ama mesajı hangi tonda yazacaktı? Ciddi, yumuşak, nükteli? Ona hala bir erteleme imkanı tanıyan gerçeği söylemekte karar kıldı. Bu sessizlik için üzgünüm. İş, seni düşünüyorum. Gönder tuşuna bastı ve sanki araba bir şeyle çarpışmak üzereymiş gibi koltuğuna tutunduğunu fark etti. Kripo haklıydı. Alacakaranlıkta ormandan geçmek çok keyifliydi. Güneş tamamen kaybolmadan önce çok kısa bir süre yeniden sahneye davet edilen bir sanatçı gibi kendini göstermeye razı olmuştu. Trafik akıcıydı. Ağaçlar bir gizemin üstüne kapanan kitap sayfaları gibi arabalarının üstüne kapanıyordu. Irvin camını açtı. Yeşil ve altın sarısı kokular arabanın içini doldurdu. Bir saniyeliğine kendinden geçmişti. Düşüncelerinin böylece akmasını tercih ederdi. Ama silkindi ve sorgulayacakları yeni adama odaklandı. Yola çıkmadan önce Wikipedia sayfasından çıktı almıştı. 1961'de doğmuş olan Sebastian Redlich, Paris'te antropoloji okumuş, her fırsat bulduğunda da Orta Afrika'ya gitmişti. 1989'da Aşağı Kongo şifacıları hakkında bir tez yazmış, ardından da araştırmacı olmuştu. O tarihten itibaren de 2000'li yıllarda Paris 7 Üniversitesi'nde baş asistan olana kadar bir sürü bilimsel makale, anlaşılması zor eserler kaleme almış, konferanslar vermişti. O dönemde halkın anlayabileceği bir dilde yazdığı, ancak hiçbir başarı kazanmamış olan Aşağı Kongo'da Kara Büyü kitabını yayımlamıştı. Wikipedia'da yazdığına göre adam 2003 yılından sonra bir daha Afrika'ya ayak basmamıştı. Ama gençliğini Tanrı'nın bile uğramadığı bu yerlerde heba etmiş, Ekvator ormanında görülen, amiplerden geçen malaryadan uyku hastalığına kadar neredeyse her hastalığa yakalanmıştı. Bir çetin ceviz. Nogent-sur-Marne. Bol ağaçları ve çiçekli yollarıyla şehir Marne'ın kıyısında uyuşup kalmış gibiydi. Gezi teknelerinin bağlandığı limana git. Gece çökerken nehre ulaştılar. Sarmaşıklarla kaplı evler, salkım söğütler, soluğan dalganın etkisiyle sallanan tekneler. Kır meyhanelerinin, kürek sporlarının, sakin balıkçıların bölgesine giriyorlardı. Kır yaşamına özenen banliyönün yapay görüntüsü, her haliyle yeni olduğu anlaşılan çardaklar, betonla güçlendirilmiş kıyılar, bir dekorun maketlerini andıran motorlu tekneler ve sandallar. Yol boyunca uzanan nehir porsuk ağaçlarının ve servilerin altına giriyor, sonra da gözden kayboluyordu. Levhalardaki numaralara göre varmışlardı, mavnalar aşağıda bağlıydı. ''Şuraya park et, yürüyerek gideriz.'' Marne kıyısına inen dar yoldan ilerlediler. Her teknenin posta kutusu vardı. Etnoloğun mavnası bir savaş gemisine benziyordu. Tamamen siyaha boyalıydı. Gövdesi ve güvertesi karanlıkta kayboluyordu. Yombe'nin, bu teknenin adıydı, pupasına ulaştılar, Etrako'yu gördüler. Kripo fotoğraf çekti, bir havlama duyuldu, iki polis irkildi. Bej renkli ve raşitik bir köpek kulaklarını dikmiş güvertenin üstünden hırlıyordu. Beyler, yukarıda yaşlı bir deniz kurdunu andıran uzun boylu bir adam pompalı tüfekle onlara nişan alıyordu. Irvin tüfeğin modelini Amerikan ordusunun kullandığı ünlü Remington 1187 ve fotoğraftaki adamı tanıdı. Sebastian Redlich diye sordu soğukkanlılığını yitirmeden. Cinayet bürosu. bu alet için taşıma ruhsatınız var mı? Sizce diyerek güldü etnolog silahını indirirken. Evimdeyim ve kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ama tekneye çıkmak isterseniz tutumumu değiştirmem gerekir. Bu kez polis gülümsedi ve kimliğini gösterdi. Başkomiser Irvin Morvan, yardımcım komiser Kreisler, size bazı sorular sormaya geldik. Redlich kimliği almak için suyun üstünden kolunu uzattı ve dikkatle inceledi. Tüfeğini kolunun altına yerleştirmiş ve asker pantolonunun cebinden bir fener çıkarmıştı. Sanki Afrika'da yaşıyordu. Ne elektrik ne de en ufak bir konfor vardı. Erwin bunu onu incelemek için bir fırsat olarak gördü. Lartigues onda şaşkınlık yaratmış olsa da Redlich tam düşündüğü gibi biriydi. Kirpas içindeydi. Sakalı birkaç günlüktü. Bir Afrika bürosunun logosunun bulunduğu tişörtün üstüne önü açık rüzgarda dalgalanan kareli bir oduncu gömleği giymişti. Zayıf yüzünün en güçlü yanı ona yağmura yakalanmadan önceki Wolverine havası veren uzun favorileriydi. Morvan dedi biraz şüpheli bir tavırla. Gregoire Morvan gibi mi? Kendisi babam olur. Benim dedi Redlich kimliği iade ederken sıcak kahvem var. 4 saat önce Lartigues de aynı sözcükleri söylemişti. Onları birbirine benzeten bir başka ayrıntıyı daha tespit etti. Redlich aksıyordu. Bir yana eğik duruyor ve sanki bacağı tahtadanmış gibi ayağını sürüyordu. Fos koşucusu rolü için bir aday daha elenmişti. Mavna'nın iskele kapısından girerken Erwin hiç ilerleme kaydedemediklerini, tersine hep geriye gittiklerini düşündü. 106. Bölüm. Oturun dedi Redlich kendisi kameranın dip tarafına doğru ilerlerken. Koyu renk ahşap bir masanın altında üzeri yağ lekeleriyle kaplı tabureler buldular. Buradaki her şey yanmış gibiydi. Duvarlar, mobilyalar, perdeler, her şey simsiyahtı. Raflara dizili Afrika objelerinin dışında. Elbette yombe fetişleri, deniz kabuklarıyla bezeli küçük heykeller, deri masklar ya da gerçek bir ölü mesleğini çağrıştıran mızraklar. Ayrıca her yerde kitaplar vardı. Sanki delikleri kapatmak ister gibi duvarlar boyunca sıralanmış, köşelere yerleştirilmiş, yerde üst üste yığılmış kitaplar. ''Ben de tam Cadılar Bayramı için bir yer arıyordum.'' diye fısıldadı Kripo. En kötüsü de kokuydu. Yosun, ıslak karton, hayvan dışkısından bir karışım. ''Kahveye şeker isteyen?'' diye sordu etnolog. ''Benimkinde kedisi diye olmasın.'' dedi Kripo alçak sesle. ''Kapa çeneni.'' Irvin Redlich'e doğru döndü. ''Böyle bizim için uygundur, teşekkürler.'' Etnolog bir İtalyan kafetiyeri ve çiziklerle dolu kupalarla gelip hepsini masaya koydu. Lombozlardan sızan alacakaranlık topallayan bir adam ve kapkara su. Atmosfer kesinlikle Hazine Adası kitabındaki Amiral Benbow Han'ını çağrıştırıyordu. ''Gazetelerin bahsettiği cinayetler için mi geldiniz?'' Kahveleri koydu. İçerideki kokuya bir de yanmış toprak kokusu eklendi. ''Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu Irvin. Ev sahibinin canlılığı dikkatini çekmişti. ''Katil çivi adamı taklit ediyor gibi. Ancak görünen o ki gazeteciler bu olayı bilmiyorlar.'' ''Edindiğimiz bilgilere göre sizin kitabınız Aşağı Kongo'da Kara Büyü bu eski hikayeyi anlatan tek kitap.'' ''Bu da beni şüpheli mi yapıyor?'' Sesinde en ufak bir endişe izi yoktu. Daha ziyade polis karşıtı, düzen karşıtı, her şeyin karşıtı yaşlı bir huysuzun tipik saldırganlığı. ''Dengesiz biri sizi okumuş ve bundan etkilenmiş olabilir.'' ''Bu durumda,'' diyerek güldü Redlich, ''elinizde çok fazla şüpheli yok demektir. 10 yılda sadece 300 adet sattı.'' ''Okurlarınız arasında sizinle temasa geçen oldu mu?'' ''Hayır.'' Etnolog hala ayakta duruyordu, göğüs cebini karıştırdı ve bir jitan mayıs çıkardı. Dipnot, tütününün mısır kağıdına sarıldığı sert içimli bir Fransız sigarası. Irvin bu sigaraların uzun zamandır satışta olmadığını sanıyordu. ''Thierry Farabo hakkında sizi sorgulamaya hiç kimse gelmedi mi?'' ''Bununla ilgili bir şey hatırlamıyorum,'' dedi Beriki sigarasını yakarken. ''Çivi adamla ilgili bölümü yazarken kimlerle konuştunuz?'' ''90'lı yıllarda Katanga'ya gittim. Orada olayı yaşamış ve hatta Farabo'yu tanımış adamlarla karşılaştım. onların tanıklıklarını topladım. Aralarından bazılarıyla temasınızı sürdürdünüz mü? Özellikle Belçika'ya dönmüş misyonerlerle. Redlich masasının çevresini dolandı ve bir konsola kadar yürüdü. Her işi ağırdan alan yapısıyla kendine has bir topallama tarzı vardı. Bir çekmeceyi açtı, kağıtları karıştırdı, kartvizit ve küçük not kağıtlarına yazılmış bir sürü isimle geri geldi. Bu adamlar bugün Flaman bölgesinde yaşıyorlar. Irvin kartları Kripo'ya verdi, o da fotoğraflarını çekti. Ya babam, onunla temasa geçtiniz mi? Evet ama cevap vermeyi reddetti. Sizce neden? Bunu ona sormalısınız. Redlich zorlukla kas katı bacağını yerleştirerek sonunda masanın ucuna oturdu. Tam bir Long John Silver'dı. Peki Farabo, onunla karşılaştınız mı? 80'lerin sonunda Batı Flander'da, Kurt Ray yakınlarında bir akıl hastanesine kapatılmıştı. Onunla konuşmanıza izin verdiler mi? Hiç sorun olmadı. Çok sakin ancak tutarsızdı. Her halükarda cinayetleri ve tutuklanışını anlatmayı reddetti. Bana daha çok gençliğinden bahsetti. Kitabınızda bununla ilgili bir şey okumadım. Benim kitabım Yombe büyücülüğüyle ilgili bir katilin biyografisi değil. Irvin merakının üstünde fazla durmadı. Yaşamının ilk yıllarında onu cinayet işlemeye iten nedenleri açıklayabilecek olaylar, travmalar geçmiş mi başından? Bir anlamda evet. Farabo Lucaya Vadisi'nde Belçika kolonisinden her şeyini yitirmiş bir ailede dünyaya gelmiş. Baba içiyormuş, anne önüne gelen herkesle yatıyormuş, siyahlar da dahil olmak üzere. Çok erken yaşta Farabo da dağıtmış ve bölgedeki çoğunluğunu yombelerin oluşturdu, tarım işçilerinin arasında yaşamaya başlamış. 12 yaşında birkaç ay süren bir Kimba törenine kabul edilmiş. Bu tören neye dayanıyor? Kitabımda var. İlgili bölümü okumanız. Şu an buradayız. Siz bize bir özet geçin. Redlich gırtlağını temizledi. Metal bir fırça paslı bir demir parmaklığına sürtülüyordu sanki. İlk aşama uyuşturmadan sünnet. Acı deneyimin bir parçası. Ardından çocuğa onu uyuşturarak uyutan bir zehir içiriyorlar. Sembolik olarak ölüyor. Uyandığında kafasını tıraş ediyorlar ve tüm bedenini beyaz kille kaplıyorlar. İşte o zaman eğitim başlıyor. Ona ruhlarla konuşmayı, avlanmayı, tahammül etmeyi öğretiyorlar. Kimba dayanmak, karşı durmak anlamına geliyor. Çocuk kamçılanıyor, yılanlarla dolu bir deliğe atılıyor. Geceler boyu ormanda yalnız bırakılıyor. Irvin yalnız ve bir yol gösterene olmayan batılı bir çocuk üzerinde böyle bir kabul töreninin yarattığı etkileri hayal edebiliyordu. O dönemde ortadan kaybolması kimsenin dikkatini çekmemiş mi? Bilmiyorum ama bir daha söylüyorum. Ailesi raydan çıkmıştı ve çocuk da şantiyelerde ve plantasyonlarda siyahlarla yaşamayı alışkanlık haline getirmişti. Size göre bu deneyimler mi onu delirtti? Hayır ama bazı şeyleri de düzeltmedi. Daha sonra Katanga'da cizvitlerin himayesine girmiş. Lottano'da mı? Önce Lubumbashi'de bakalaryasını vermiş, ardından Lontano'ya gönderilmiş, orada mühendislik okumuş. İşte o dönemde herkesin gözüne bir Engang olarak görünmüş. Diğer beyazları mı kastediyorsunuz? Kesinlikle hayır. Fakültede bile hep siyah arkadaşlar edinmiş ki bu da o yıllar için oldukça tuhaf. Çok etkili bir şifacı olarak kabul ediliyormuş. Öncelikle Merkez Kongo'dan geldiği için, eskiden oraya aşağı Kongo deniyordu, sonra beyaz olduğu için, en korkunç ruhlarla ilişki kurmakla ünlenmiş, Mbola Mubungu, hırsızları cüzzamla cezalandıran kambur, Nizazi, bir şimşek gibi gökyüzünden inen ve üzerlerine işeyerek insanları öldürebilen köpek yavrusu. Irvin ile Kripo bakıştılar. Bu bilgiler onların dosyasında kesinlikle yoktu. Bir şeyi iyi anlamak gerekiyor dedi Redlich. İyice canlanmıştı. Enganga gizemlerin efendisidir. Büyücülerin ve adaletsizliğin düşmanıdır. Öteki dünyanın polisi, düzenin güvencesidir. Tükenmiş aileler onu görmeye gelir. Hastalar ona danışır. Kabile şefleri ondan yardım ister. Farabo ikinci dünyadan korkmuyordu. Orası onun faaliyet alanıydı. Madem bu denli ünlüydü, cinayetler için ondan şüphelenmeleri gerekirdi değil mi? Siyahlar açısından doğru ama Belçikalılar için bu söz konusu olamaz. Ruhları çağırmak için beyaz kanı akıtmak, işte bu çok ağır bir davranıştır. Irvin Mavna'nın sallandığını fark etti. Çok hafif bir sallantıydı ama iç kulağın dengesini bozmaya yeterliydi. İçerideki kokuların da yardımıyla midesi bulanmaya başladı. Size göre ilk cinayetini ne tetiklemiş olabilir? Hiçbir fikrim yok. Enganga statüsü yüzünden kıskançlıklara, düşmanlıklara maruz kalmış olabilir. Büyücülerin ona saldırdığına, iblislerin ruhunu kemirdiğine kendini inandırmış olmalı. Çok güçlü minkondiler yapması gerekiyordu. Redlich sabit gözlerle kupasının dibine bakıyordu. Favorileri ve keçe gibi saçlarıyla işi gerçekten bilen birine benziyordu. Sonunda Farabo iğneleri kendine batırdı. Bizzat kendisi Enkondi'ye dönüştü. Kahve? Irvin istemedi, kusmak üzereydi. Kripo karanlıkta ya uyumuştu ya da çaktırmadan not alıyordu. Bugünkü katil diye devam etti Irvin. Çivi adamı nasıl duymuş olabilir, ne düşünüyorsunuz? Benim kitabım var, Katanga var. Orada bu olay çok meşhur. Gazeteleri okuduğunuzda şaşırdınız mı? Hem evet hem hayır. Farabo'nun hikayesini çok az insan biliyor ama büyüleyici bir şey. Çekingen ve hayalperest bu genç adam aslında süper güçlere sahip bir büyücüydü. Gerçek bir süper kahraman. Daha ziyade olağanüstü kötü biri. Siz ne söylemek istediğimi anladınız. Irvin sidik, nemli ahşap, mazot kokuları ve boğazındaki yanık kahve tadı yüzünden gitgide kendini kötü hissediyordu. Ansimoni ismini daha önce duydunuz mu? Hiç, herkes gibi gazetede okudum. Ludovic Perno? Aynen. Vissa Saviris? Bu şekilde kaç kişi var? Irvin bu soruları adet yerini bulsun diye sormuştu. Redlich'in büyü konusundaki uzmanlığı ve bir zodyaka sahip olması onu şüpheli yapmazdı. Sakat ayağına gelince bu katil olmadığına dair çok daha kesin bir kanıttı. ''Pencereyi açabilir miyim?'' diye sordu Irvin ayağa kalkarak. ''Hayır, su seviyesinin altındayız. Gelin dışarı çıkalım.'' Irvin serin havayı soluyunca rahatladı. Kripo da peşlerinden geldi. Çaktırmadan elinde telefonunu tutuyordu. Not almıyordu. Röportaj yapan bir muhabir gibi tanıklığı kaydediyordu. Kıçta bağlı Etrako, uzun zamandan beri mi size ait? Etnolog güldü, rahatsız olmamıştı. Sönmüş jitanını denize fırlattı. Demek bunun için benden şüpheleniyorsunuz. Neden zodyakınız ile cinayetler arasında bağ kuruyorsunuz ki? Gazete yazılarında katilin teknesinden söz ediliyor. Bir Hurricane modeli. Irvin gazetecilere böyle bir bilgi verildiğini hatırlamıyordu. Ama 36'nın dedikoduları en iyi şekilde yayan bir yer olduğunu biliyordu. Onu sık kullanır mısınız? Hiç kullanmıyorum. O bir ölü. Onu çalıştırmayı başarırsanız size bir içki ısmarlarım. Hafta sonu 8 Eylül'de neredeydiniz? Burada Mavnan'da. Komşularım var, onlara sorabilirsiniz. O tarihte bir cinayet mi işlendi? Ya 11 Eylül Salı günü saat 18'de? Paris Diderot'da dersim vardı. 300 tanık, bu yeterli olur sanırım. Kripo biraz uzakta duruyordu. Kafası bir çöl tilkisinin kafasını andıran, ürkütücü köpekle artık dost olmuştu. 12'sini 13'üne bağlayan gece, Mavna'da uyuyordum. Yalnız maalesef. Peki dün gece? Aynı düzen. Irvin saatine baktı, 8'i geçmişti. Boşuna bir ziyaret daha. Kıyıdaki ağaçların kokularıyla yüklü nemli havayı derin derin soludu. Ivo Lartigues'i tanıyor musunuz diye sordu son olarak. Elbette, kitabımı okumuş nadir kişilerden biri. Yombe büyüsüyle ve çivi adamla ilgileniyor. Birçok kez fakülteye beni görmeye geldi, dost olduk. Onu nasıl tanımlarsınız? Özel biri, Lartigues'in sanatçı kafasında kurban edilen o iyi kadınlar, insan bedenine yontulan o heykeller, onun paslı şeylerinden çok daha önemli. Irvin da aynı fikirdeydi. Kripo'ya seslendi ve iskele kapısına doğru yürümek için korkuluğu tuttu. Size teşekkür ederim Bay Redlich. Bana bir şeyi sormayı unuttunuz. Neyi? Bir iki topuyu da güverteye vurdu. bacağımın hikayesini. Çivi adamla bir ilgisi var mı? Hayır, 90'lı yıllarda Kongo Nehri ağzında Muanda kıyısında bir uçak kazası geçirdim. Hızla ilerleyen bir enfeksiyon. Bir enganga beni tedavi etti. Kasvetli bir neşeyle yeniden topuğuyla da güverteye vurdu. Bu da Yombe büyüsünün nedenli etkili olduğunu gösteriyor. 46. ayrımın sonu. Sayfa 490.